Ayrım 45, bölüm 54, sayfa 433. Washington DC, 13 Kasım 07:00. George Washington Hastanesi Beyaz Saray'dan arabayla 5 dakikalık yolda DuPont Meydanı'nın hemen ötesindedir. Kursk ana kapının önünde gri renkli taksiden indiğinde hava hala karanlıktı. Danışmadan asansöre binip ikinci kata çıkmasını söylediler. Asansörden inip koridorun ucundaki cam kapılı kalabalık bekleme odasına yürüdü. Endişeli görünen kadın ve erkekler, kimilerinin yanında küçük çocuklar gruplar halinde bekleşiyor, duvarların dibindeki kanepelerde oturuyor, köşedeki makineden aldıkları kahveyi ya da meyve sularını içiyorlardı. Aralarında plastik bir bardaktan kahve yudumlayarak ağlamaktan ve uykusuzluktan gözleri kızarmış, şaşkın görünüşlü, kır saçlı, ellilerinde gösteren bir adamla konuşan Morgan da vardı. Kursk elini salladı. Morgan onu görünce bekleme odasından çıkıp kapıyı kapadı. ''Biraz uyuyabildin mi?'' ''Birkaç saat.'' diye cevap verdi Kursk. ''Ya sen?'' ''Gözümü kırpmadım.'' Morgan kahvesinden kocaman bir yudum içti. Elini yorgun görünen yüzünden geçirdi. Sonra da baş parmağıyla cam kapılı salonu işaret etti. Buradakilerden çoğunun patlamada yaralanmış bir yakını var. Gece boyunca haber almak için beklediler. Kursk camın öte tarafındaki yüzlere baktı. Can çekişenlerin, yaralıların kocaları, karıları, anaları, babaları, oğulları ve kızları. Kursk onların sevdikleriyle ilgili bir haber beklerken yaşadıkları endişeyi tahmin edebiliyordu. Kaç ölü var? Son duyduğumda 13'tü. 10 kişi de kayıp. Yaralı? 30'dan fazla, bazıları ciddi. Sokağın karşı tarafındaki binanın iki güvenlik görevlisi dışında çoğu federaller, birkaç sivil veya restorandakiler. Morgan bekleme odasına bakıp başını salladı. Biraz önce konuştuğum adamın kızı bütün geceyi ameliyat masasında geçirmiş. 26 yaşında. Federal büroya kadar bir yıl kadar önce girmiş. Bomba patladığında 10. caddeye bakan ikinci kat odalarından birindeymiş. Zavallı adam aklını kaçırmak üzere. Kız tek çocuğu. Doktorlar da fazla ümit vermemiş. Kursk adama baktı. Eliyle durmaksızın saçını tarıyor, odadakilerin çoğu gibi yüzünde endişeli bir maske, sinirli sinirli odayı arşınlıyordu. Yaralanan Nadia olsa kendisinin de aynı umutsuzlukla hareket edeceğini düşündü Kursk. Collins nasıl? Hayatta kaldığı için şanslı. Beyin sarsıntısı geçirmiş. Birkaç derin yarası, çatlak kaburgası var. Müşahede altında tutmak istiyorlar. Murphy onu görmeye gitti. Yanlarından 2 dakika önce ayrıldım. Peki ya kız arkadaşı? 1-2 saat önce ameliyathaneden sedyeyle çıkardılar. Öğrendiğim kadarıyla iyileşecek. Ama küçük çocuğun durumu hala ciddi. Göğsünde ağır yaralar var, bir de iç kanama. Hastanede ağır travma merkezi var. Yaralıların çoğunu buraya getirmelerinin nedeni de bu. Uzman bir cerrah çocukla uğraşıyor. Ama son konuştuğumda durumun iyi olmadığını söylediler. Kurtulamayabilirmiş. Kursk ne söyleyeceğini bilemez bir halde huzursuzdu. Collins'i görebilir miyim? Morgan kahvesini bitirdi. Fincanını buruşturup çöp sepetine attı. İstersen burada bekle Alexey. Gidip bakayım Murphy ile konuşması bitmiş mi? 12 kilometre ötede pijamaları, pamuklu röptoşambır ve yıpranmış deri terlikleriyle yorgun ifadeli General Horton, Arlington, Virginia yakınındaki evinin mutfağında fincanına kaynamış Yemen kahvesi dolduruyordu. Yeni kavrulmuş Arap kahvesinin mükemmel kokusu mutfağı doldurdu. Horton siyah sıvıyı fincanına boşaltıp 2 kaşık beyaz şeker, bu lüksü sadece kahvaltıya ayırmıştı, ekledikten sonra fincanı aldı ve koridorun karşısındaki lambri çalışma odasına geçti. Elma ağacından çalışma masasının yanında duracak, pencerenin dışına bakımlı ve güzel bahçeye baktı. Ev bir zamanlar Zengil Mahallesi'nde yoldan epey uzak, yüksek İskoç camlarıyla çevrili, 2 katlı 4 yatak odalı, kırmızı tuğlalı bir binaydı. Aile evi değil, aile evi Boston'daydı. Horton ile karısı Washington'dayken kullanmaları için ayrılmış, hükümetin tahsis ettiği bir lojmandı. Erken kalkma alışkanlığını bu kez de bozmamış, Orta Doğu'daki tüm Amerikan karabirliklerinin, denizcilerinin ve havacılarının geri çekilmesi emrini yayınladığı Pentagon'dan sabah 4'e doğru dönmesine ve topu topu 2 saat uyuyabilmesine rağmen 6.30'da uyanmıştı. Horton düşünceli bir ifadeyle kahvesini yudumlarken sevgili ciltlerinin doldurduğu raflarda göz gezdirdi. Modern savaş ve askeri tarih hakkındaki kitapları, Büyük İskender'den Sezar'a, Napolyon'dan Patton'a kadar bilinen tüm generaller ve askeri strateji uzmanları üzerine yapılmış araştırmalar. Bir de hayatı boyunca tutkuyla ilgilendiği Arap tarihi, dili ve kültürüyle ilgili kitaplar. Bir West Point mezunu olarak 1968 yılında Vietnam'da ilk çatışmayı gördüğünde genç bir yüzbaşı ve diplomalı bir mühendisti. Orada 2 kez yaralanmış, 2 kez de cesaret madalyasıyla ödüllendirilmişti. Güneydoğu Asya'daki savaş sona erene kadar hızla tırmandığı rütbeler ona 19. Savaş Mühendisleri taburunun en genç komutanı unvanını kazandırmıştı. Ardından da Pensilvanya'da Carlisle Barracks'taki Amerika Birleşik Devletleri Ordu Koleji'nde bir yıllık eğitim, askeri bilimlerde doktora ve 101. Hava Tugayı Komutanlığı'na atanması gelmişti. Sonra da bir zamanlar meslek hayatının zirvesi olarak gördüğü Çöl Fırtınası Harekatı. Oysa asıl zirve daha sonra hepsinin üstüne Genelkurmay Başkanlığı'na atanması olacaktı. Kusursuz askeri özelliklerini göz önünde tutmasa bile başkanın onu Genelkurmay Başkanlığı'na niçin atadığını merak etmesi için sebep yoktu. Cevabı içgüdüsel olarak biliyordu. İşi resmi kurumlar, komutanlar ve siyasetçiler arasında işbirliğini sağlamak amacıyla Washington'daydı. Ve her generalin sahip olmadığı bir özellik, deneyimli bir diplomat becerisi gerektiriyordu. Horton'da ise bu becerilerin tümü vardı. Genlerinden geliyordu. Uzun yıllar önce ölmüş olan babası, meslek hayatının hemen hemen tümünü Orta Doğu'da geçirmiş, üst düzey ve saygın bir dışişleri ateşesiydi. Nasıl olmuşsa olmuş, Bud Horton babasının diplomasi yeteneğini almıştı. Kolaylıkla dostluk kuran, tabiatı gereği kırgınlıkları ortadan kaldıran, pazarlıkla gerginlikleri azaltan bir adamdı. Horton, gençliğinin büyük bir bölümünü Orta Doğu'da geçirmişti. Babasının dünyada en çok sevdiği bölgeye, Orta Doğu'ya duyduğu aşk oğluna da geçmişti. Pazar kokularına, kavurucu çöl sıcağına yabancı değildi. Arkasına baktı. Kahve fincanını bırakıp bir elini çalışma masasının üzerindeki, kısa süre önce en değerli dostlarından Suudi Bakan Vahap Ferid'in armağanı olan ve Bedevi kabile erkeklerini temsil eden iki bronz Arap heykelciğinin üzerine koydu. Babasının 11 yıl boyunca çalıştığı Riyad'daki Amerikan okulunda okuyan Bud Horton, Arapça yana deli gibi konuşuyordu. Çöl Fırtınası Harekatı'nda bunu beceren tek general oydu. Ve birçok Arap dostu arasında çoğu okuldan arkadaşı, çok sayıda Suudi aydın ve güçlü saray görevlisinin bulunmasından gurur duyuyordu. Bu ilişkiler Çöl Fırtınası Harekatı sırasında Amerikan hükümetine çok yardımcı olmuş, Amerikalılar ile Suudi kraliyet ailesi ve subaylar arasındaki sürtüşmeleri yumuşatmış, öte yandan da Horton'un meslek hayatının sonunda Genelkurmay Başkanlığı'na atanmasında önemli rol oynamıştı. Eski Arap dostlarından çoğunun Amerika'nın Körfez'deki varlığından rahatsız olduğunu farkındaydı. En yakın arkadaşlar arasında Ebu Haşim gibi bir adamın yabancı askerlerden arındırılmış bir Orta Doğu, Amerika'nın İsrail'den desteğini çekmesi, Filistinlilerin 10 yıllardır süren vatan sorununun ortadan kaldırılması gibi görüşlerini, düşüncelerini hemen hemen hiç açıklamamalarına rağmen paylaşacaklar vardı. Tüm bu konularda Horton'un da oldukça kesin görüşleri vardı. Arap dostlarından çoğu generalin tavrını biliyordu. Ama orduda ve Beyaz Saray'daki toplantı masalarının çevresinde akıllıca davranmış, fikirlerini kendisine saklamıştı. Saatine baktı. Suudi Arabistan'dan gelecek özel telefonun zamanına yaklaşıyordu. Telefonda söyleyeceklerinde çok dikkatli olması gerektiğini farkındaydı. Orada durmuş, eliyle serin, yumuşak, bronz bedevi heykelciğini okşarken arkasındaki kapı açıldı. İçeri giren Leyla Horton, kocasından 5 yaş daha küçüktü. Bir Suudi diplomatın kızı, elmacık kemikleri belirgin, makyaj yapmadan da çok güzel görünen bir kadın. Bud Horton, ona yaklaşık 40 yıl önce henüz 18 yaşında bir delikanlıyken Amerika Büyükelçiliğinde verilen bir davette görür görmez aşık olmuştu. 5 yıl sonra evlenmişler, iki güzel oğulları olmuştu. Bud, çok az uyumuş olmalısın, 4'e doğru geldiğini duydum. 1-2 saat uyuyabildim işte. Horton karısının alnını öptü. Leyla eliyle kocasının yanağını okşadı. Durum bu kadar kötü mü sevgilim? Kocası başını salladı. Leyla Horton başka soru sormadı ama kocasının gerginliğini hissetti. Beyaz Saray'a ne zaman gitmen gerekiyor? Bir saat içinde, her an. Bir telefon bekliyorum. Arayamazsam anlayışla karşılarsın değil mi? Tabii Bud. Ama becerebilirsen, bu bütün gün dışarıda olacağım. Beni cep telefonumdan bulursun. Kocasını öptü. Düşünceleriyle baş başa bıraktı. Horton pencereye döndü. Fincanını uzandı. Bir yudumda bitirdi. Eli titreyerek masaya bıraktı. Karısından sakladığı çok az şey vardı ve bu da onlardan biriydi. Leyla'ya gerçeği anlatması imkansızdı. Tek umudu ellerindeki kartları iyi oynaması ve gelecek günlerde ikisinin de hayatta kalmasıydı. Oysa başından beri hissettiği korku hala canlıydı. Ya her şey tümüyle yanlış giderse? Ya bomba kazayla patlar, yüz binlerce insan gazdan ölür, Washington bir enkaza dönerse? Ürperdi. O sırada telefon çaldı. C caddesi 500 numaradaki Federal Center Plaza'nın 6. katında Patrick Todd O'Brien umutsuzluğa kapılmak üzereydi. Bütün gece boyunca FBI genel merkezinden olsa olsa 2 kilometre ötedeki bürosunda patlamadan habersiz çalışmıştı. Kahvesinin sonunu içti, fincanını masaya bıraktı. FEMA başkanının verdiği görev neredeyse çözümsüzdü. Başlangıçta senaryoyu felaketten önce ve felaketten sonra da iki bölüme ayırmıştı. Felaketten önce kimyasal saldırının gerçekleşmesinden önce ve gerçekleşeceğini bilerek genelde FEMA'nın yapabileceği birçok şey vardı. Bir felaketin tam olarak ne zaman vuracağını bilmek, insanın eline neredeyse hiç geçmeyecek bir şanstır. Talihiniz varsa hortumları, selleri ya da kar fırtınalarını birkaç saat, bir gün ya da çok çok 2 gün önce belirleyebilirsiniz. Aslında doğa dümendeyken işler önceden pek kestirilemez. Tayfunlar ve depremler vurur geçer. Siz sonuçlarıyla uğraşmak zorunda kalırsınız. Ama zamanında uyarılırsa O'Brien, FEMA'nın 10 bölgesel bürosundaki hatırı sayılır kaynakları harekete geçirebileceğini ve bu kaynakları belanın vuracağı yere gönderebileceğini biliyordu. Bir de ERTN vardı. Çeşitli uzmanlık alanlarından gelme insanların yönettiği Ulusal Acil Durum Müdahale Ekibi, özel malzeme ya da uzman insan gücü olarak ne gerekiyorsa hemen olay yerine gönderebilecek durumdaydı. Felaket bölgesinin yakınında konuşlandırılacak uzmanlar, daha felaketten önce üstlendikleri görevleri yerine getirmek, bölgeyi kordon altına alıp boşaltmak, itfaiye veya polis, hastaneler veya acil durum ekipleri, FBI, ulusal muhafızlar ya da gerek görecekleri herhangi bir resmi kurumla bağlantı sağlamak için işe girişebiliyorlardı. Oysa O'Brien'in önünde başkanın söylediği iki kısıtlayıcı koşuldan doğan çok önemli sorunlar vardı. Bunlardan biri, tehlikenin sinir gazı saldırısı gerçekleşmeden önce halka bildirilemeyeceği, böylelikle muhtemel kurbanların tehlike bölgesinin olabildiğince dışına çıkarılması imkanının ortadan kalkmasıydı. Birinci sorunla bağlantılı olan ikinci engel de saldırıdan önce acil müdahale hizmetlerinin kimsenin dikkatini çekmeyeceği koşuluydu. Ekipler duruma hızla müdahale edecek kadar yakında konuşlandırılmalı ama sinir gazı patlayıp ölümcül gücünü yayana kadar DC'nin uzağında beklemeliydiler. O'Brien bu iki kısıtlamayı sorgulamayı düşünmemişti. Onun işi değildi. Ama koşulların kabus gibi engeller çıkardığı da ortadaydı. Bir kimyasal saldırıdan sonra hayati süre kurbanlara tıbbi müdahalede bulunmanız gereken ilk 60 dakikadır ve bu altın saat olarak adlandırılır. Bölgenin boşaltılmasına başlamadan önce talih yollarda beklemek zorundaysanız kentin sokakları cesetlerle tıkanır. Otomobillerin ve otobüslerin içinde ölmek üzere olanlar vardır. Kaldırımlar ve yollar cesetlerle doludur. Bu durumda işiniz çok daha güçleşir. Acil müdahale ekipleri sokaklarda araçlarında yatan erkek, kadın ve çocuk cesetlerinin üzerinden geçemez. Hayatta kalanlara ilk müdahaleyi yapıp uzaklaştırmaya girişmeden önce ölüleri kaldırmaları gerekir. Zaten zaman alan bu yöntem, felaket bölgesinin yakınlarında çalışacak acil yardım personelinin ağır ve hantal kimyasaldan korunma giysileri giymek ve sırtlarında hareketlerini ağırlaştıracak oksijen tüpleri taşımak zorunda olmaları nedeniyle daha da yavaşlar. Üstelik bu giysilerin işe yarayacağının bir garantisi var mıdır? Acil durum ekiplerinin yolu üzerindeki ağır otobüsleri, kamyonları, otomobilleri kaldırmak için yüzlerce tank ve çekiciyi kapsayan bir düzene ihtiyaç vardır. Ve işte acil yardım elemanlarınızı olay yerine hızla yetiştiremediğiniz için hastalardan çoğu kurban sınıfına girer. O'Brien hüsrana uğramıştı. Başkanın belirttiği koşullar emin bir yerde ellerini ovuşturarak kıyametin kopmasını, yüz binlerce insanın ölmesini beklemenin dışında felaketten önce pek az şey yapılabileceği anlamını taşıyordu. Bütün bunlar yetmezmiş gibi sinir gazının yayılması üzerine felaket sonrasıyla ilgilenmek lojistik açısından başlı başına bir kabustu. Saldırılardan sonra halkı uyarmak sorun değildi. O'Brien, FEMA'nın acil durum sisteminden yararlanabilir, Amerika'daki önemli tüm radyo ve televizyon kanallarını keserek önceden kaydedilmiş bantları kullanabilirdi. DC'de radyo programları durdurulur, televizyon ekranlarından geçirilen mesajlarla halk saldırı hakkında uyarılır ve ne gibi önlemler almaları gerektiği anlatılırdı. Derin bir sığınağa girmek ya da kenti terk etmek. Belli başlı tüm Amerikan kentleri gibi Washington'da bir olağanüstü hava saldırı sistemine, başkentin stratejik noktalarına yerleştirilmiş ve kent halkına yaklaşan kötü hava konusunda uyaran sirenlere sahipti. İnsanlar hem kötü havanın yaklaşması hem de her ayın son çarşambası yapılan denemeler sırasında sirenlerin birden çalmasına alışkındı. Sirenler DC'yi sinir gazı saldırısı konusunda uyarmak için de kullanılabilirdi. Eğer hava tahmini aşırı bir değişiklik göstermemişse, insanlar sirenleri duyunca 3 tepkiden birini gösterebilirdi. Bunun bir test olduğunu ya da sirenlerin arızalandığını düşünür veya ne olup bittiğini merak eder ve umulduğu gibi saldırıdan önce haberdar olup bir yerlere sığınırlardı. Oysa bomba normal bir iş günü DC'deki 2 milyondan çok insan çalışırken patlayıp 300 bin kişinin ölümüne neden olsa, O'Brien yine de hayatta kalan 1,5 milyonu aşkın insana ve 200 bin yaralıya ne söylenmesi gerektiğini önermek gibi neredeyse imkansız bir görevi yerine getirmek zorundaydı. Hepsinin kentten kaçmak istemesi ya da bunu başarabilecek durumda olması imkansızdı. Tıkanmış sokaklar, yaralı aile fertleri ya da hayatta kalanların tepkisinde çok büyük rol oynayan panik yüzünden kentten uzaklaşmaları mümkün olmayabilirdi. O'Brien gözünün önüne saldırıdan sağ kurtulmayı başarmış, kendi ailesi gibi, Ortalama bir DC ailesi getirmeye çalıştı. Anne, baba, iki çocuk. Korkunun pençesinde kapalı sokaklar ve DC'den çıkan yollara egemen olan kitle paniği karşısında çocukların güvenliğinden başka bir şey düşünemeyen anne baba en iyi çözümün bir yere sığınmak olduğuna karar verebilir. Ya da yaralılar arasında sevdiklerinden bazılarının da bulunduğunu görüp karısının Georgetown'daki evinin iki blok ötesinde oturan yaşlı bir anne babası vardı. Onlarla kalmayı, onlara yardım etmeyi düşünebilirler. O'Brien en az 1 milyon insanın DC'den kaçmayı başaracağını hesaplıyordu. Bunun anlamı tıkanmış yollar DC'de ve çevresinde kitlesel panikti ve bunu önlemenin yolu yoktu. Oysa kaçakların yollarda ve otoyollarda rahatça ilerlemeleri sağlanabilirdi. Ama hayatta kalanların hala panik içinde olduğu düşünüldüğünde bunun sanıldığı kadar basit olmayacağı ortadaydı. Bir başka gereklilik de başkentte güvenli bir uzaklıkta ama olabildiğince yakında 1 milyon kişiye hizmet verebilecek sahra hastaneleri kurmak, tıbbi ekipler, yiyecek, barınak ve çadır, şilte ve battaniye gibi ihtiyaçları, enerji kaynakları ve arındırma bölgeleri hazırlamaktı. İnsanı dehşete düşürecek bir işti. Üstelik DC'de kalmaya karar verip şanslarını sığınaklarda deneyen, hayatta kalmayı başarmış yarım milyon kişiye ve 200 bin yaralıya yardım sorunu hala çözümlenmemişti. Sokakta, açıkta ne kadar çok kalırlarsa, havanın taşıdığı, rüzgarın sürüklediği ya da ölülerin elbiselerine sinmiş sinir gazı moleküllerini soluma ihtimali o kadar artacaktı. Hızla güvenli bir sığınak bulmaları gerekiyordu. Tanrı aşkına 750 bine yakın insan için güvenli sığınak nerede? O'Brien masanın başından kaygıyla kalktı. Duvardaki DC haritasının yanına gitti. İlginçtir, 10 yıllardır süren soğuk savaş ve nükleer saldırı tehdidine rağmen başkentte halka açık sığınak yoktu. Beyaz Saray'ın altında bir sığınak olduğu söylentisinin dışında O'Brien'in bildiği kadarıyla hiç. FEMA'nın Washington personeli felaketten önce sinir gazının sonuçlarını izlemek üzere başkentin dışına güvenli bir bölgeye taşınacaklardı. Ama sokaktaki vatandaşın tek umudu sürünerek girebileceği ve dua edeceği yeterince derin bir çukur bulmaktı. İyi ama metro ağı vardı. Haritadaki mavi noktalar DC'nin 32 yeraltı istasyonunu gösteriyordu. Bunlardan çoğu sığınak olarak kullanılacak kadar derindeydi. Çok küçük kimyasal zerrecikler istasyonlardan bazılarına girecekti ama herkes gazdan etkilenmeyecekti. O'Brien saldırıyı atlatmış vatandaşların metro istasyonunun derinliklerine inme talimatına uyarak hayatta kalma ihtimallerini yükselteceğine inanıyordu. Ama bu çözümle birlikte yeni bir sorun ortaya çıkıyordu. Saldırıdan sağ kurtulmayı başaranlara günlerce hatta daha uzun bir süre ulaşılamayabilirdi. Bunun anlamı istasyonlara gizlice yiyecek, su ve hayati ilaçların depolanması gerekeceğiydi. Böyle bir şeyi nasıl gizli tutarsınız? Erzakı taşımak için kullanılacak metro işçileri ve personel soru soracaktır. Novichok'un ayak izinin kalıcı, 4 ay ya da daha fazla olması, atmosferde, sokaklarda ve binalarda gaz moleküllerinin asılı kalacağı anlamına gelir. Kentte dolaşmanın güvenli olduğunu bildirecek, havanın tamamen temizlendiğine dair bir işaret uzun bir süre verilemeyebilir. Bu da kimyasaldan korunma giysileri içindeki yardım ekiplerinin hayatta kalanları kurtarmak için kentin derinliklerine inmeleri gerekeceği anlamına gelir. Ekipler buldukları insanlara, yaralılara, özürlülere ağır arındırma elbiseleri giydirmek, yukarıya çıkarmak, kentin dışına sahra hastanelerine ve arındırma ünitelerine taşımak zorunda kalacaklardır. Sahra hastanelerini daha fazla doldurup çalışamayacak duruma getirmemek için kurbanlardan bir bölümü tedavi için uçaklarla başka kentlere taşınmalıdır. Bu durumda kurtarma yavaş ve tehlikeli bir süreç olur. O'Brien'in ihtiyaç duyulacak yüz binlerce arındırma elbisesinin bulunamayacağını bilmesinin dışında başka ve daha büyük bir sorun vardı. Her felaket sonrası çalışmada olduğu gibi sorunun bir bölümü olan personel ve kaynakları probleminin hemen yakınına ama problemin parçası olmayacakları, kargaşayı daha da arttıracak darboğazlar ve sıkışıklıklar yaratmayacakları bir yere yerleştirmektir. Oysa böylesi durumlarda kural felaketi dışarıdan vurmaktır. Örneğin merkezden dışarıya doğru 3 çember çizer, ondan sonra da önce dış bölgelerle uğraşarak bir çemberden ötekine geçerek geçtiğiniz yeri düzene sokarak hasta ve yaralıları tedavi edip onları olabildiğince çabuk uzaklaştırarak çalışmanızı engelleyecek darboğazlara izin vermeksizin çalışırsınız. Kural budur. Ama şimdiki durumda tüm kurallar geçersizdi. Nedeni basitti. Washington herhangi bir kent değildi. Beyaz Saray, Kongre, Senato ve yaşamsal önemi olan hükümet kurumları, bakanlıklar, DC'nin hemen her köşesine dağılmıştı. O'Brien boşaltma çalışmalarında bu kurumlara öncelik verilmesi gerekeceğini tahmin ediyordu. Buralarda çalışanlar ulusal güvenlik kaygıları açısından kurtarma listelerinin en başına yerleştirilmeliydi. Hükümetin işlemesi için gerekli, önceliği olan belgelerin dosya ve diğer malzemelerin de kurtarılması ve taşınması gerekirdi. Ama en büyük sorun hala çözümlenmemişti. O'Brien bu problemi en sona bırakmayı yeğliyordu. Odanın karşı duvarına Amerika Birleşik Devletleri haritasını yürürken başını zonkladığını hissetti. Gözlerini yeniden DC'ye dikti. Tahminler çoğu sinir gazından ciddi biçimde etkilenmiş 200 bin yaralı ve 300 bin ölü öngörüyordu. Asıl soru 300 bin cesedi nereye kaldırırsınız? Ayrım sonu sayfa 441. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Patton. Patton. West Point. Westpoint. Pennsylvania. Pennsylvania. Carlisle Barracks. Carlisle Barracks.